Muhterem dinleyicilerimiz, Helal Gıda, Helal Hayat programında GDO'lu ürünler üzerinden konuşmuştuk önceki haftalarda. Yine konuğumuz Doktor Halim Aydın hocamızla birlikteyiz. Bugün yine inşallah son olarak GDO'lu ürünler üzerinde hocamızın hasbihalini dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, Allah razı olsun.
Zahmet ettiniz.
Estağfurullah. Tekrar Erkam Radyo dinleyicilerine selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Aleyküm selam, teşekkür ediyoruz. Hocam müsaadenizle iki hafta konuştuk. Şöyle geçtiğimiz konularda bir anlamda bir cümleyle özetleyerek dinleyicilerimizin zihinlerindeki hatıralarını da yad ederek konumuza başlamak istiyorum. Malum haliniz, insanoğlu en kutsal varlık. Allah-u Teala insana halifem diyor. Yeryüzünde kendi temsilcisi olarak yaratıyor. Kainattaki yarattığı her şeyi insan için yarattığını ve insanın emrine verdiğini bizlere ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda gerçekten çok geniş ayet-i kerimeler var. Teshir dediğimiz dini anlamda bir terimdir bu. Yani nimetlerin insanın emrine verilmesidir. Tabiri caizse insan merkezdir. Her şey onun etrafında şekillenmiştir. Ama insan varlığı bu mukaddesliği kadar, kainatın merkezinde olması kadar, kainatta Allah'ın halifesi olması kadar insana bir takım sorumluluklar yüklenmiş ve bu dünyayı imar etmesi, ıslah etmesi, düzeltmesi istenmiş. Onun dünyaya karşı bir takım sorumlulukları yüklenerek dünyayı Allah'ın kendisine verdiği bir emanet olarak koruması istenmiş ve dünyayı da tahrip etmekten, bozmaktan sakınması bize bildirilmiştir.
Allah razı olsun.
Şimdi bu çerçevede özellikle GDO'lu ürünler noktasında düşünürsek, geçtiğimiz haftaki programımızda daha çok tohumun özellikle GDO noktasındaki değişim süreci, bunun insan sağlığı veya o tohum üzerine getireceği riskleri konuşmuştuk. Herhalde bundan daha önemli bir konu var. Bütün bu ürettiğimiz, yaptığımız tohumlar da neticede insana dönüyor. Evet. İnsan tarafından tüketiliyor.
Evet,
dolayısıyla bu haftada da inşallah embriyo konuşalım diyoruz. Yani bu kadar üretilen bu ürünler, gıdaların embriyo üzerinde, insan varlığı üzerinde nasıl etkileri olacak? Bu konularda inşallah bugün programda birlikte olmak istiyoruz.
Evet, Allah razı olsun.
Şeref verdiniz, zahmet ettiniz.
Allah razı olsun.
Ayağınıza sağlık.
Allah razı olsun.
Çocuktan başlarsak hocam, evet. Ya da embriyodan.
Evet. Şimdi çok sağ olun Saadettin hocam. Yani gerçekten bunlar önemli mevzular. Cenab-ı Allah bizleri yarattı ama belli sorumluluklar üstlendik biz. Bu yüzden 3 tane canlı. Yani 3 nesil, bitki, hayvan ve insan.
Evet.
Bitkinin başlangıç maddesi tohum dedik. Havzalarımız dedik. Bunları korumamız gerekir dedik. Türkiye'nin özelde çok bunlar bu konuda kıymetleri var. Bunları sahip çıkmamız lazım dedik. Embriyo dedik, hayvan embriyosu dedik özellikle. Evet. Bu da yine hayvansal materyalin başlangıcı. Tabii insanın başlangıcı da çocuk. 3 nesili koruyacaksak eğer biz, bunlardan en önemlisi Cenab-ı Allah bütün hayvan ve bitkisel kaynakları insan için yaratmış. Şimdi bunlardan sonra en önemli, yani en önemli insan ama ötekilerden en fazla etkilenen de insan.
Evet.
Bu yüzden biz tohumu koruyacaksak, embriyoyu koruyacaksak bunu insan için yapacağız. Özellikle de çocuk için. Şimdi çocuk gerçekten insan neslinin başlangıcı. Yani bizim Peygamber Efendimiz'le de ilgili bir siyer okuduğumuzda bir süt annesinden başlanır mesela.
Hatta
annesinden, babasından özellikle süt annesinden başlanır. Demek ki yani gıda ile irtibat kuracaksak eğer, yani çocukla, neslin başlangıcıyla irtibat kuracaksak, bu şeylerin, bu gıdaların, bu başlangıçların ne kadar önemli olduğunu, belki hocam siz belki ilave edeceksiniz. Bir insan tohumunun da ana rahmine düşerken bile nasıl düşmesi gerektiğini, ne kadar önemli olduğunu. Hani bizim besmeleyle düşmüş ya da çok böyle bir aykırı bir şey olursa bu besmeleli mi, besmelesiz mi diye itapta bulunur en azından, evet. Böyle. Bu çok önemlidir. Buyurun hocam.
Estağfurullah. Belki ben çocuk diyerek sizi bir anlamda, zihinsel anlamda konuya direkt çocukla girmenize zemin hazırlamış oldum ama çocuktan önce embriyo demek lazım.
Evet,
yani
evet,
bu işin anne karnında annenin, evet, yediği gıdanın tabii ki, çocuk üzerine tesirinden başlamak
lazım. Çok önemli.
Lazım.
Zaten hani ben de size aslında onu da biraz kastetmek istedim. Çocuk derken en önemli ana rahmindeki geçirdiği süre ve 2,5 yaşına kadar ki.
Evet.
Yani neslin özellikle Nisa suresi, yine hocam müsaade ederseniz sizden dinlemek istiyoruz. Mesela Nisa suresi bu konuda çok önemli bir ipucu. Buyurun hocam.
Estağfurullah. Şimdi hocam Nisa suresinde Allah-u Teala bizlere evlilik konusunda kimlerle evlenip evlenilmeyeceği konusundaki açıklamalarda bulunuyor. Uzunca bir ayettir. Yani bir insan kiminle evlenecek, kiminle evlenemeyecek. Buradaki şeyler anlatılırken, sınırlandırmalar anlatılırken, ayetten ben sadece bir pasaj olarak ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Allah, estağfurullah, ve ahavatukum fir radaati, sizin süt kardeşleriniz de size evlenmesi yasak kılınmıştır diyerek süt emmenin bir kardeşlik hukuku doğuracağını Cenab-ı Allah bize ifade ediyor. Tabi alimlerimiz de bunu alıp ne tür süt emmeler kardeşlik doğurur, bunun sınırı nereye kadardır ve niçin doğurur konusunda çok güzel çalışmalar yapmışlar. Tabii ki bugünümüzün getirdiği teknolojik gelişmeler ve imkanlar özellikle bu sınırlamanın, yani emilen sütün biyolojik olarak embriyo üzerinde ne tür etkisinin, yani kalıtsal bir etki mi yoksa yapısal bir etkisi mi olduğunu ve bunun ne kadar sürecinin devam ettiği konusunda günümüzdeki çalışmalar daha güzel de ışık tutacaktır. İnşallah sizlerden biz bu konuda istifade etmek istiyoruz. Ama burada bir şey hatırlatmak istiyorum ki bizim şanlı tarihimizde hep hamile annelerin yediğine dikkat etmesi gereken anekdotlarla doludur.
Evet.
İşte burada geçen Hüseyin Kani hocamızla birlikte de yine bir programda konu arası, söz arası geçmişti. Belki onu hatırlatmakta fayda var. Yavrusunu karnında taşıyan bir anne komşusunun meyvesine canı arzu ettiği için elindeki iğneyi sokarak onun meyvesinin suyunu alır, ağzına götürüp tadına bakar. Ve daha sonra çocuk dünyaya geldikten sonra da çocuk da pazardaki insanların çuvallarına iğne, çuvaldı sokarak delmek gibi bir ahlaki zafiyet ortaya çıkar. Babası, annesi oturur hasbihal ederler. Ne oldu bu çocuğumuz? Neden kaynaklandı? Bizden kaynaklanan problem nedir? Anne itiraf eder. Ben der hamileyken canım çok meyve çekmişti. Komşunun meyvesine elimdeki iğneye sokarak tadına bakmıştım.
Enteresan bir şey. Ben de gerçekten çok etkilendim bu şeyden. Tam da belki üzerinde konuşacağımız konu üzerine çok örtüştü hocam. Allah razı olsun. Şimdi çocuğun tabii karakterinin ve yapısının, biyolojik yapısının oluştuğu yaş aralığıdır o. Yani Kur'an-ı Kerim de bizde bu konuda çok önemli bir kaynak aksediyor. Ben mesela bir örnek daha vereyim. Geçen bir veteriner profesörle görüştüm. Hayvansal yaptıkları taşıyıcı anne.
Evet.
Taşıyıcı anne yapıyoruz dedi. Taşıyıcı anne kullanarak embriyodan işte
nesil üretiyoruz.
Daha nesil üretiyoruz ama dedi gruplara koyuyoruz dedi. Bütün normalde bugüne kadar biyolojik olarak söylenen birey bütün genetik kodlarını anneden ve babadan alır.
Evet.
Ama diyor bakıyoruz ki bireylerin bir kısım özelliklerini taşıyıcı anneden almaya başlamış. Aldığını tespit etmişler. Gruplara bölüyorlar hayvanlar,
Allah Allah.
Gruplara taşıyıcı anneler ve evet, bakıyorlar ki bireylerde taşıyıcı annenin özellikleri de var. Bilim bunu yeni teşhis ediyor. Düşün ki bize Kur'an-ı Kerim ta ne zamandan önce söylüyor. Yani gıda ile karakterin, nesep denir değil mi hocam, doğru telaffuz ediyor. Hı. Gıda ile nesebin irtibatını, karakterin irtibatını kuruyor Nisa aslında, Nisa suresi. Ve bugün baktığımızda bu transgenik ürünlerin de nesle ne şekilde etki edeceği konusundaki tartışmalar yapıldığında, mesela mısır üzerinden bir örnek vereyim. Şimdi normalde mısırı böceklerden korumak için mısıra beta toksin geni, beta toksin üretecek küf mantarının genini naklediyorlar. Bu bilinen bir şey yani. Gizli hiçbir şey değil. Diyelim Batı dünyasında ve Çin'de, yani Türkiye'nin dışında bütün ülkelerde, bir sürü ülkelerde, bütün demeyeyim, bir sürü ülkelerde bu yapılıyor. Artık herkesin bildiği bir şey. Gizli bir şey de değil. Yani bakıyorlar ki ekmeği rutubetli bir ortama koyduğum zaman ekmek küfleniyor. Bunu böcek yemiyor. O zaman ne diyor? Ekmek normal olunca böcek yiyor ama küflenince yemiyor. O zaman ki demek ki bu beta toksini böcek sevmiyor. Özellikle bitkileri yiyen böcek. Evet. O zaman diyorlar ki biz mısırın içerisine, hücresine beta toksin üretecek küf mantarının beta toksin üreten genini nakledelim ve mısırları böcekler yemesin. Böylece böcek ilacı kullanmayalım. Evet. İnsektisit kullanmayalım diye bir tezle bunu yapıyorlar. Yapıyorlar da ne oluyor? Bu mısırlar beta toksin üretiyor, böcekler bunu yemiyor ama yem olarak hayvanlara veriliyor. Daha sonra da bunlardan elde edilen süt ve etten gebe, hamile hanımlar besleniyor. 100 tane hamile kadının 93'ünün plasentasında beta toksin teşhis ediliyor.
Allah.
Bu bir araştırma. Bu bir araştırma.
Hocam merhaleyi bir daha tekrarlayabilir miyiz?
Şimdi önceden bu beta toksin üretecek küf mantarının genini içeren mısırlardan elde edilen sılajlık mısırlardan elde edilen yemler hayvanlara yediriliyor.
Bir, elimizde beta toksinli mısırlar var.
Mısırlar
diyelim.
Var.
Bu mısırlarla hayvan besleniyor.
Hayvan besleniyor. O hayvanlardan elde edilen süt ve etle de hamile kadınlar.
Evet, o hayvanlardan beslenen hayvanların eti ve sütüyle de hamile hanımlar besleniyor.
Buradan 100 hanımda bu yapılıyor.
Evet.
Beslenen 100 hanımın 93'ünde kanında ve plasentada. Yani biz eş deriz Anadolu'da.
Evet.
Göbek bağı derler veya. Evet. O göbek bağında beta toksin ama transgenik beta toksin teşhis ediliyor. Şimdi geri dönüyor, soruyor bilim adamları. Diyor ki anne sütüne bakıyoruz, hep koruyucular var. Yani
antitoksinler var.
Hep evet. Koruyucu. Şimdi burada önümde var benim bir sürü şey. Oligosakkaritler, bilmem ne sakkaritler, koruyucular. Ama siz götürüyorsunuz, antitoksin koyuyorsunuz anne sütüne. Bu çocuğun fıtratına ters aslında ve anne sütünün fıtratına ters, öyle diyeyim. Evet. Cenab-ı Allah korumak için sütü yaratıyor ki yıllarca tartışıldı faydalı mı zararlı mı bilmem ne. Bugün yine doğala dönüldü biliyorsunuz. Anne sütünün şeyi yok. Ha. Şimdi bizim kimyada bir inek sütü çok tartışılırdı da bir gün kimyagerler bakmışlar, hoca sütün bileşenlerini anlatıyor. Bir hesap etmişler, çok ucuza elde etmişler. Demişler hocanın söylediği bütün bileşenleri yaparak süt elde edebiliriz teknolojik olarak. Evet. Gidiyorlar bütün bileşenler katıyorlar ama süte benzemiyor. Geliyorlar hocaya soruyorlar, hocam bunun neye eksik deyince hoca da oğlum inek diyor.
İneği eksik.
Evet, yani bu süt ancak inek yapıyor. Sizin bildiğiniz teknolojik şeylerle bu ineğin yaptığı süt olmuyor. Şimdi bu tür teknolojiler içine karışınca muhakkak bir kalıntı, başka bir şey işin içine giriyor. Bu beta toksin olduğu gibi. Şimdi Cenab-ı Allah yaratırken insan fıtratına, çocuk fıtratına, çocuğu besleyecek, koruyacak bir besin yaratıyor. Ve Nisa'da da diyor ki bu çocuk diyor eğer bu sütün dışında bir başka annesinden de süt alırsa bil ki onun karakterini de alacağı için nesebi değişiyor diyor. Yani helal. Daha önce nikah düşecek bir şey, nikah düşmeyecek duruma geliyor. Bunu siz çok iyi anlattınız. Böyle bir değişim, gıdayla karakter ve nesep konusunda böyle bir değişim olduğunu düşünün. Bir de domuz geni içeren bir gıdanın yediğini düşün annem. Evet.
Müsaadenizle hocam şunu ben bir daha arz etmek istiyorum. Fıkıh alimleri diyor ki, özellikle Hanefi fıkhında bu çok tartışılmıştır ve karara bağlanmıştır. O da şudur, eğer bir çocuk bir başka anneyi 2 yaşından önce emmişse o emdiği süt çocuğun hücresinde yapısal özellik oluşturur. Yani o artık oradan bir daha ebediyen çıkmayacak bir eser ve kalıntısı vardır. Onun için onda bir nesep bağı, akrabalık bağı oluşturmuştur. Artık onun annesi hükmündedir. Onunla nikahlanamaz.
Ve miktarı da belli değil. Yani bir yudum da olabilir, bir doyumluk da olabilir değil mi?
Böyle yani bir çok az şey miktar. Tabii çok önemli olan gıda değeri diyebileceğiniz, gıda değeri de taşıyabilecek bir özellikte girdiği zaman şöyle düşünün. Hani bir ev yapıyorsunuz. Ev yaparken her bir kerpiç, koyduğunuz kerpiç o binanın bir parçasıdır ve orada kalır artık. 2 yaşına kadar alınan gıdalar embriyo döneminden başlayarak, anne karnından, sıfırdan hamilelik döneminden başlayarak 2 yaşına kadar çocuğun aldığı bütün gıdalar vücudunda kalıcı, daha gitmiyor.
Yeah.
Şimdi biz hep bu boyutunu düşünüyoruz da hani süt annelik boyutunu gözden kaçırdığımız bir şey var hocam. Anne karnındaki bir yavru, masum bir yavru, kendisinin hiçbir günahı ve hatası yok. Annesinin beslendikleri besinler o yavrunun vücudunda kalıcı etki bırakıyor. Bir de bunun siz haramlı olduğunu düşünürseniz,
tabii.
Allah vermesin. Tabii. O çocuktan artık nasıl bir kimlik, nasıl bir kişilik beklersiniz? Burada gözden kaçmaması gerekiyor
Bakara,
diye düşünüyorum.
Bakara 105 bunu da diyor değil mi hocam? Evet, ekinin neslin bozulması.
Neslin bozulmasını aynen geçen bahsetmiştik. Yani bu konuyu özellikle ben hatırlatmak istedim.
Allah razı
ki,
olsun hocam. Çok
buradaki
isabetli oldu bence.
2 yaşına kadarki olan süt emme vücudun yapısında bünyede, hücrede, hücre olarak kaldığı için orada artık anneyle bir akrabalık oluşturmuş oluyor ve kalıcı olarak da bu ila nihaya hayat boyu devam ediyor.
Ya Peygamber Efendimizin de niye süt annesinin de anılarak geldiğini
değil mi
de
ya?
Önemi dinimizde de ortaya çıkmıyor mu? Yani bu, düşünün biyoteknoloji biliniyor muydu? Bilinmiyordu ama Kur'an-ı Kerim hadisler bize öyle referanslar veriyorlar ki biz onlara bağlı kalsak aslında bir sürü şeyi kurtarmış olacağız kendiliğinden. Hı. Cenab-ı Allah inşallah bizi hakiki olarak bağlanmayı nasip etsin.
Amin. Şimdi burada ikinci bir husus var hocam. Mutlaka sizler de temas edeceksinizdir ancak bir an önce insan merak edip heyecanlanınca sorma ihtiyacı hissediyor. Madem ki 2 yaşına kadar çocuğun aldığı gıdalar vücudunda bir yapısal hücre olarak kalıyorsa bugün birçok annelerimiz çeşitli mazeretler, bahaneler üreterek sütün yetersizliği, beslenmenin yetersizliği, hatta bundan birkaç yıl öncesinde anne sütünün yetersizliği anlayışından daha doğan yavru ilk birkaç günden veya aydan sonra hazır mamalara başlıyorlar.
Evet, evet, evet,
ve işte bugün de hazır mamaların GDO açısından da geldiğimiz noktalar ortada. Bu noktada düşündüğümüzde özellikle evet, ben burayı çok altını çizmek
Allah
istiyorum.
Razı olsun
2 yaşına kadar olan Allah bir çocuğun hocam. Bir çocuğun hazır mamalarla, gıdalarla beslendiği zaman bu GDO'lu ürünler perspektifinden düşünürsek
hocam toplumun yarısı hanımlar yarısı. Yarısı da onların tezgahından geçiyor.
Evet.
Yani annelerimiz. O yüzden neslin teminatı annelerimiz.
Ya.
Neslin teminatı. Yani cennet annelerin ayaklarının altında demiş Peygamber Efendimiz. Bu kolay bir sorumluluk değil. Evet. Nerede başlıyor annelik? Hamilelikten. Hatta bazen 40 gün öncesine giden şeyler, tavsiyeler de vardır. Çeşitli büyüklerimizin, kanaat önderlerimizin. Evet, evet. Hani bir bahli hikayesi anlatılır 40 gün önceden.
Tabii özür dilerim. Onu da hemen arz etmek istedim
buyurun
hocam. Yani dini açıdan bir perde. Az önceki dediğimiz konuyla direkt ilintili. 2 yaşına kadar aldıklarınız vücudunuzda ila nihaya kalıyor. 2 yaşından sonra artık fabrika düzen kurulmuş. Sistem çalışıyor. Aldığınız ürün vücudunuzda gereken işte protein veya diğer özellikler olarak kalori olarak belli bir süre kalıyor. Sonra vücudunuzdan atılıyor. İşte bu sürede 40 günle 120 gün arasında değişebiliyor. Yani. Onun için aldığınız haram bir gıda 40 gün etkisi.
Ben muhakkak büyüklerimiz, kanaat önderlerimiz, hocalarımız tavsiye etmişlerdir. Özellikle damatlara.
Evet.
Özellikle işte gerdek öncesi beslenmeler bile bunun üzerine konuşulabilir. Yani o bile önemlidir denir işte. Bu bahli hikayesi oradan da anlatılır. Ama asıl dediğimiz gibi annelerimiz neslin teminatı.
Ya.
Yani biz coğrafyayı koruyabiliriz. Makro havzalar gibi mikro havzalarımızı koruyabiliriz. Ama bizim neslin teminatı annelerimizin elinde. Bu da toplumun en az %50'si. O yüzden annelerimize, hanımlarımıza bu iş... Bu sorumluluk çok büyük bir sorumluluk. O hassas döneminde eğer dikkat ederlerse bir nesli kurtarmış olacaklar. Bana göre geleceğin teminatı da bizim yine mümin annelerimiz. Geleceğin teminatı. Çünkü bu GDO mesele sadece helal gıdada kritik nokta. Hı. Öteki hiçbir gıda türünde böyle bir kritik nokta, böyle bir yasak yok. Biz şimdi bir gayrimüslim ülkede bu helal gıda hızla artmaya başlamış. Merak etmişler. Neden böyle artıyor? Bir bakmışlar ki Müslümanlara veya helal gıdaya duyulan güvenden dolayı bu transgenik ürünlerin yasak olmasından dolayı yeşilleri de ötekisi de berikisi de hassasiyet olan herkes hücum ediyor helal gıdaya. Ben gelecek neslin teminatının mümin annelerimiz olduğunu düşünüyorum. O özellikle hamilelik dönemindeki yapacakları hassasiyet gelecek nesli kurtaracaktır Allah'ın izniyle inşallah.
Helal Gıda Helal Hayat programında Doktor Halim Hoca, Aydın hocamızla birlikteyiz. Birkaç programdır GDO'lu ürünler üzerine konuşmuş olduk. Hocam aradan önce gelecek nesillerin korunması dediniz. Ben hemen müsaade alarak araya girmiş oldum. Belki GDO'lu ürünlerle ilgili son konuşmamız olacak. Konuyu toparlama açısından ve gelecek nesillerimizi de böyle bekleyen tehlikelerden korumak için yapmamız gereken birkaç şey var ama buraya girmeden önce buraya kadar konuştuklarımızı şöylece dinleyicilerimizin zihninde bir hatırlatma kabilinden önemli püf nokta gördüğünüz şunlar diyebileceğimiz bir iki hususunuz varsa onları aldıktan sonra inşallah programımızın son bölümünde de hem kendimizi hem de gelecek neslimizi korumak için dikkat etmemiz gereken ipuçlarına inşallah konuşmak istiyoruz.
Evet. Allah razı olsun. İnsanoğlunun gıda konusu riskli olduğunu ve Adem Aleyhisselam'dan ilk imtihanı kaybettiğimizi, o bizim genlerimizde olduğunu ve bunu yani şeytan o günden bugüne gerçekten çalıştığını, bu tecrübesini de biyoteknolojiye aktardığını ve çeşitli gıdalarda da karşımıza çıktığını konuşmuştuk. Tabii ki bizlerin görevi insan olarak önce sorumluluk alanımızda elimizden geleni yapmak. Bunlardan Türkiye'nin özellikle imkanı olduğu bu doğal ve endemik tohumlar çok önemli. Evet. Ben hatta hocalarımıza tavsiyede bulunuyorum. Herkes kendi memleketinde, gittiği her görev yaptığı yerde şu doğal tohumların en azından muhafazası ekim ve ekonomiye kazanılması için teşvikte bulunursa
inşallah
dinleyicilerini ya da takip edenlerini çok faydalı olacak. Metropol'de de ben hatta şöyle bir kampanyanın çok yararlı olacağını düşünüyorum. Mesela şimdi tatil zamanı başlıyor. Evet. Herkes memleketine gittiğinde memleketinin özel bir tohumunu getirsin, balkonunda eksin. Evet. Ne olacak? Bir, İspirli bir çocuk soracak. Baba bu ne tohumu? Oğlum İspir'in fasulyesi. Burada yetişir mi? Ya yetişmez oğlum ama bir bak. En azından çocuk bir İspir fasulyesinin olduğunu metropolde öğrenmiş olacak. Çünkü yeni nesil gerçekten bu lezzetlerden uzaklaştı. Ben 2000 kaç yılıydı bilemiyorum. 5. Dünya Su Forumu yapıldı. Ben Türkiye'nin nitelikli sularını sundum bir sunum olarak. Yılını hatırlayamıyorum. Kitabı da çıktı, benim sunumum da orada vardı. Ben İspir suyunu incelemiştim o zaman. Ve İspir'in fasulyesinin lezzetinin İspir suyunun alabalığından geldiğini tespit etmiştik orada. Sağ olsun valilik de bunu dikkate alarak alabalık tutumunu yasaklamıştı. Bu memleketin böyle değerleri var. O yüzden bizler bu sorumluluğun bilincinde olarak bu endemik doğal yapılarımızı korumamız lazım. Yani GDO'lu ürünler, gıda, bu tür programlar buna bir vesile olsun.
Evet. İnşallah.
Yazın herkes memleketinden bu kampanyayı, mesela bazı televizyon programlarında da Yeşil Dünya gibi böyle kampanyalar oluyor. Mesela Erkam Radyo bu sene böyle bir kampanya başlatabilir. Herkes memleketinden bir tohum getirsin. Hani eskiden bizlerde Urfa pazarı, işte Gaziantep pazarı, böyle pazarlar olurdu ve orada gittiğinizde o yörenin özel gıdalarını bulurdunuz. Festivaller, bilmem ne, bunlar çok güzel şeylerdi. Ben bu tür programların böyle bir en azından güzel tarafının olacağını, bu kampanyaların o biyolojik çeşitliliği zenginleştireceğini, düşürmeyeceğini birer vazife olarak
şüphesiz. Yani ben inanıyorum ki inşallah bizim bu programlarımız Cenab-ı Hakk'ın lütfü inayetiyle çok güzel hayatımızda başlangıçlara vesile oluyordur, olacaktır. Daha önceki programlarımızda da ben buna teknik tabirle eğitimde davranış ödevi diyoruz. Yani siz bir konuda insanlara bilinç kazandırdıktan sonra eğitimin son amacı o bilincin davranışa dönüşmesidir. Evet, evet. Bunu ancak bireyin kendisi başarabilir. Bizim yapacağımız insanlara bu bilinci taşımaktır. Evet, hocam, çok... Ama daha önce mesela evde komposto kampanyası başlattık diyelim.
Ne kadar güzel bir şey.
Yani davranış gerçekten olarak dedik ki bugünden itibaren annelerimiz meşrubatları çocuklara mümkün olduğu kadar tükettirmesinler. Yani bizim güzel kompostlarımız var, meşrubatlarımız var. Bunlar yapılsın. Evde unlu mamuller dedik. Bu tür başlangıçlar yapmış olduk. İnşallah bugünle sizinle de böyle bir yani davranış ödeviyle inşallah. Yani bu yaz
tatilinde böyle bir şey yapabiliriz. Herkes memleketinden bir tohum getirsin.
Ben de şöyle düşünüyorum. Bugünkü konumuzun aslında bu ön girizgah davranış ödevi olsun. Asıl davranış ödevimiz hocam GDO'lu ürünler noktasında olacaktır. Belki bu bölgesel ürünlerimizin korunması noktası da önemli ama GDO'lulardan sakınma noktasında daha çok davranış ödevine ihtiyacımız olacağına inanıyorum. Hocam GDO'lu ürünlerle ilgili böyle sizler bu konunun uzmanısınız. Uluslararası programlara katılıyorsunuz. Seminerleriniz var. Kendiniz bir kimyager olarak çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Gerek medyada gerek bu konudaki yapılan çalışmalarda GDO neticesinde ortaya çıkan çarpık ürünlerle hiç karşılaştınız mı?
Şimdi enteresan bir ürün var, kanola.
Evet.
Yani bunun üzerinde de öyle bir lobi var ki çoğu bilim adamı bunun GDO ürün olduğunu bile kabul etmez. Ben İran'da bir yağ fabrikasını gezdim, gördüm. Ama bu kanola öyle bir ürün ki 3 defa üst üste bir tarlaya ekin, o tarlada daha buğday yetişmiyor. Bu kadar agresif bir ürün. Ve biliyorsunuz bizdeki kolza, ayrık otunu, yani şeyini, yaban ot deriz biz, o tarlalarda yetişir de
evet,
asıl buğdayı ve hububatı engeller ya. Kolzayı kanolalılar götürmüşler. Onlara göre, bir iddiaya göre ıslah etmişler. Bir iddiaya göre de genlerini değiştirerek kanola yapmışlar. Kanola, Kanada'nın başını almış, böyle bir isim üretmişler. Ama öyle bir bitki ki bu, dediğim gibi 3 defa üst üste ekilsin toprağı bitiriyor ve Trakya'da mesela çoğu çiftçi reddeder bunu. Ben böyle bir gübre böyle bir tohum gerçekten GDO'lu olarak düşünüyorum yani bu agresifliğinden. Onun dışında uluslararası iki önemli biliyorsunuz transgenik ürün vardır. Bunlardan bir tanesi soyadır. Amerika yıllardır bu konuyla ilgilidir. Ve nerelerde kullanıldığını belki merak edersiniz. Bu hanımlar özellikle hani gelecek neslin teminatı dedik ya, çocuk deyip geçmeyelim. Belli bir yaşın üstünde de bu ürünlerin çok etkili olduğunu. Mesela hazır çorbalarda kullanıldığı iddia ediliyor. Bunu tüketiciler sorarak, özellikle etiketlerin üzerindeki tüketici hatlarından sorarak da öğrenebilir. Mesela pastırmada kullanıldığı söyleniyor. Ondan sonra kıymalara karıştırıldığı bir ara iddia edilirdi. O da önemliydi. İşte çerez kaplamalarda bugün çok kullanıldığı yine iddia ediliyor. Özellikle bu cipsi türler şeylerin kaplamalarında kullanıldığı söyleniyor. Dondurmada bile, kahvede bile, yoğurtta bile, sütte bile kullanıldığı çeşitli ülkelerde iddia ediliyor. Bizim tüketici olarak yapacağımız bir, etiketi çok iyi okumak. Şüpheli gördüğümüz kodlar vardır. E'li, başka harfli kodlu, yani anlaşılmayan, anlayamadığımız şeyleri de üreticisine sormak daha olmadı. Tarım Bakanlığı'nın bu konuda bir hattı var. Ben 186 diye biliyorum ama dinleyiciler eğer araştırırlarsa bunu bulabilirler. Şüphe ettikleri ürünü Tarım Bakanlığı tüketici hattına bildirdiklerinde Tarım Bakanlığı bunları analiz ediyor ve üreticisini de teşhir ediyor. Bu da önemli bir gelişme. Yani tüketicinin tarafında olan bir gelişme. Ondan sonra nerelerde ketçap, mayonez de çok kullanıldı yine referanslar arasında. İşte pizzaydı, biraz düdüklü makarnada da kullanıldığı özellikle söyleniyor ve çocuk mamaları. 2010 öncesi böyle bir denetim yoktu.
Evet.
Ve ben kendi ailemde yaşadım. İşte en son oğlum olduğunda anne sütünü reddetti. Bünyesine gelmediğini zannettik o zaman. Zannettik ve doktor mama dedi. Biz de inan pazar günleri olunca böyle nöbet cezanesi gezer gezer dururdum. Biz oğlumuzu 12 yaşına kadar ateşini düşüremezdik bir türlü. Hiç antibiyotikler etki etmezdi. Bugün filmi geri çevirince bakıyoruz ki evet, deniyor ki yine bilimsel olarak bu transgenik ürünlerle yetişen, bebek mamalarıyla yetişen çocuklarda evet alerjik hastalıklar ve bu tür antibiyotiklere karşı direnç oluştuğu söyleniyor. Biz bunu hayatımızda yaşadık. Çocuk inanın 12 yaşına kadar ateşle büyüdü, ateşle yaşadı yani. Düşünemiyorduk. Yine hazımsızlık problemi oluşuyor bu tür şeylerde. O yüzden dikkatli olmak lazım. O yüzden annelerimiz çok bilinçli olması lazım. Yani hem 2,5 yaşına kadar hem 2,5 yaş sonrası 18 yaşına kadar gıdayla çocukların karakter açısından, yedikleri içkileri, sağlıkları açısından çok önemli riskler içeriyor. O yüzden gerçekten cennet anaların ayaklarındaysa sorumlulukları bir o kadar büyük. Çünkü cenneti kazanmak hiçbir zaman kolay olmamıştır.
O kadar da kolay değil.
Evet, bizler için de öyle. Bizler mücadelemizi verirken onlar da Allah razı olsun mutfakta eğer mücadelelerini verirlerse biz soyayla ilgili bunları söyleyebiliriz. İkinci üründen söz edelim mi hocam? Yani daha sonra mı söz edeceğiz?
Özellikle ben şu bir başka sorum daha vardı. Yani uluslararası bilinen GDO'lu ürünler olarak kanolayı bahsettiniz. Soya bahsedildi. Herhalde burada mısır.
Mısır ve ayçiçeği de var.
Çiçeği var. Hocam biraz da bunlardan dinlemek istiyoruz. Özellikle çünkü mısır gündelik hayatımızın çok içinde yer aldı. Ve özellikle mısır bugün nerelerde kullanılıyor?
Şimdi şu konuyu da özellikle açmam gerek. Normalde GDO'lu tohumların Türkiye'ye girmesi yasaktır. Evet. Yani üretim açısından böyle bir tehlike yok. Ancak bir konu var ki tohumlar genelde beyana girdiği için yine tüketicilerin şikayetine bağlı. Şüphelendikleri bir şeyi şikayet ederek GDO'lu olup olmadığını öğrenebilirler. Ancak yem katkı maddeleri, yani hayvanların beslendiği, tavukların beslendiği yem katkı maddeleri izinle giriyor. Sılajlık mısır gibi, işte bu soya gibi. Bunlardan beslenen hayvanların hayvansal ürünlere geçebilme riski var. O yüzden de böyle bir risk oluşursa etiketinde yazması lazım. Eğer tüketici bunu şüphelenirse de şikayet ederek bunun önüne geçebilir. Mısırın kullanıldığı alanlar en önemli mısır şurubu. Şurup olarak satılırsa. Mesela normalde bizim sokaklarda satılan normal mısır Türkiye ürünü ise böyle bir tehlike yok.
Tehlike yok tabii.
Ama bir şikayetler, bir İlginç bir şey görürlerse renginde, büyümesinde, tanesinde, lezzetinde bunu şikayet edebilirler. Çok ağır cezalar var çünkü yasak bir şeyi yapmışlar.
Yani anormallik bilmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum ki bugünkü yediğimiz mısırlar çocukluğumuzdaki yediğimiz mısırlar değil.
Değil. Onlar işte hibridizasyonla özellikle ben Karadeniz yıldızı mısırı konusunda bir araştırma yapmıştım. Ve Karadeniz'de bu konuyu gündeme getirdiğimde Karadenizli bir hanımefendi annemiz demişti ki bu mısırın koçanın ve mısırın kendini ineklerimiz bile yemiyor demişti.
Ya.
Oysa o eski Karadeniz yıldızı mısırı dediğimiz özel bir mısır. Onun o mısır unuyla yapılan ürünleri herkes arıyor şu anda. Onu bulamıyoruz gerçekten. Evet. Tohum ile bulmanız çok zor. Artık hibrit tohumlar maalesef lezzetini de biraz kaybetmiş. Hatta bu konuda ben yani yeni nesil gelinleri biraz şanssız buluyorum. Yani neden kayınpederler eski lezzetleri arar? Çünkü annelerimizin domatesi doğaldı, yağı doğaldı, tereyağı Erzurum'un güzel yaylalarından elde edilmiş işte inekleri notlayarak elde ettiği aroma. Şimdiki zavallı ne yapsın? Hibrit domates, işte kanola yağ, işte ayçiçeği yine hibrit yağ. Lezzet kalmamış. Biz bahaneyi zavallı gelinde arıyoruz ama gelinin böyle bir şanssızlığı var. Eğer eski lezzetler olsa kim bilir neler icat edecekler. O yüzden ben bu konuda yeni gelinleri de biraz şanssız buluyorum. Ama onlar zekalarıyla inşallah bu mutfakları daha da süslerler Allah'ın izniyle. Mesela şeyde mısır şurubu biraz riskli olduğu söyleniyor.
Evet.
Çünkü mısır şurubu belli bir şey tekelin elinde Türkiye'de ve bütün dünyada mısır olay belli bir tekelin elindedir. Yani nişastasıyla, şu suyla, bu suyla biraz risklidir bu konuda. O yüzden şuruptan uzak dursunlar mümkünse ve mısır şuruplu tatlılardan da uzak dursunlar. Çünkü en çok kullanıldığı alan bu tulumba tatlısı gibi uzun müddet şurup içerisinde durulan tatlılar da kullanılıyor. Sanırım teknik olarak da bu tulumba tatlıları, yani Balkan tulumba tatlısına bir sözüm yok tabi, onlar farklı üretiyorlar. Bu şurup kristallenmesin, şeker kristallenmesin diye mısır şurubu kullanıldığı söyleniyor. Sorsunlar, sual etsinler, öğrensinler. Eğer böyle bir risk yoksa tüketebilirler. Orada da %20 oranında kullanıyorlar. Tabii fıkıhta şeyini bunu bilmiyorum. Ondan sonra içeceklerde kullanılıyor tatlandırıcı olarak. İlaçlarda çok kullanılır. O zaten doktor tavsiyesine bağlı olduğu için. Hayvan yemlerinde söyledim. Yine cipsilerde ve tatlandırıcılarda özellikle kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu konuda da dikkatli olsunlar.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hocam konumuz GDO'lu ürünler, ancak az önce bu kanola yağından bahsederken 3 defa bir toprağa ekildiği zaman artık toprağın ürün vermeyecek kadar yan etkisinden bahsettiniz. Buradan hareketle aklıma bir şey geldi. Yakın zamanda biz Konya'ya bir seyahatimiz olmuştu, Çumra bölgesine. Malum orada havuç çok bilinen, yaygın üretilen bir şey. Oradaki bir ahbabımız kullanılan gübreden dolayı artık oradaki havuç üretiminin bozulduğunu ve bozulmamış toprağın getirilerek oradan havuç üretilmeye çalıştığını söylemişlerdi. Sizlerin de bildiğim kadarıyla bu anlamda gübre konusunda özel üreticisiniz. Özellikle GDO'lu olmasa da bu gübrelerin de bu noktada sağlığımız açısından oluşturduğu riskler. Belki çünkü bu konuda özel bir program yapmaya da fırsatımız olmayacak. Mutlaka önemli. Aslında konuşsak çok iyi olur ama konuşulacak çok şey var.
En azından bir özet yapabiliriz.
Bu noktada gübrelerin de bizim sağlığımız açısından taşıdığı riskler ve sizin yaptığınız bu çalışma, doğal gübreden bahsederseniz memnun oluruz.
Şimdi bizde çevre dersinde hocamızın güzel bir şeyini hatırlıyorum ben. Hulusi Barlas Hoca sağ olsun. Derdi ki dozunu aşan her şey zehirdir.
Çok özür dilerim. Sade Şirazi'nin bir sözü var. Öyle hiç unutmam mi? Ve çok hoşuma gider.
Allah razı
olsun. Çok da her yerde naklederim. Der ki, dünyada sudan büyük nimet hani derinliğine giderse o da boğar insanı.
İşte böyle. Mesela şekeri çok yerseniz şekeriniz yükselir. Evet. Yağ çok yerseniz kolesterolünüz yükselir. Ne bileyim, tuzu çok tüketirseniz tansiyonunuz yükselir. Tuz bir kimyasal maddedir aslında. Evet. Normalde nereden elde edilir? Tuz gölünden, işte sodyum klorür. Bunun gibi gübre de doğru kullanılmazsa dozunu aştığında toprakta kalır. Toprakta kimyasal madde birikir. Fosfatlar, sülfatlarla, işte kalsiyumla çökelti oluşturur. Toprak çok çoraklaşır. Eğer bitkiye fazla yapraktan verirseniz ne doğrarsan aşına o gelir, kaşığına misali insana gelir. O yüzden bu, eğer insan kendini nasıl dengeli ve sağlıklı beslenmese sağlığı bozulursa, bitki toprakta böyle. Şimdi gübrenin kullanma ihtiyacı şuradan doğar. Yani bir, toprağın kendini yenileme hızıyla ürün alma hızı dengeyi bozunca toprak tükenir.
Evet.
Çünkü insanoğlu en önemli vitaminleri meyveden, bitki de en önemli topraktaki vitaminleri meyveye verir. İnsanoğlu da onu alır, ya kanalizasyona bırakır ya mezarlığa götürür. Başka bir yer yok ve sürekli topraktan besin çeker. Toprak yorulunca meyve küçük olur ve kurtlu olur. İçerisi evet. Başlar böceklenmeye.
Evet.
Bizim memlekette eskiden sürülere bit gelirdi. Önce zayıf hayvana. Biz bit ilacı tabii. Sürerdik. Önce bit ölmez.
Hayvan
keçi ölürdü. Çünkü neden? Zayıf hayvanı parazit. Çünkü deri tabii. Büzülür. Tabii. Bitkide tabii. De yaprak büzülünce orada parazit yaşar. Parazit güçlenir. Bitki ölür. Bitkiyi önce dengeli ve sağlıklı beslemek lazım. Hı. Dozunu aştığı zaman insana verir. O yüzden gübreler fazla kullanıldığı zaman zararlı. Dozun da kullanıldığı zaman bir noksanlığı takviye eder. Ha ne yapıyorlar? Yine Batı teknolojisinden bize gelen bazı gübrelerin içine pestisit karıştırıyorlar. Bunun analizi yapılmazsa zararlı öldürücü, o pestisit dediğimiz ot öldürücüler, memneler. Bitkiyi güya kökünden koruyor ama meyveye de geçiyor, kalıntı bırakıyor, insana zarar veriyor. Yani insanoğlu doğruyu nerede tutturursa kendi neslini koruyor. Nerede doğrudan saparsa kendi bindiği kendi dalı kesiyor. Baskı. Ve hani insanoğlu kendi kıyametini kendi koparacak diye bir entropi kuralları evet. Kuralı vardır. Burada da dengeyi tutturmak lazım. Tabii biz ne yapıyoruz? Biz bitkinin önce toprağı tahlil ediyoruz. Sonra bitkiyi tahlil ediyoruz. İhtiyacı neyse onu veriyoruz. Yani bitki, bir insan hararetliyse eğer ona bal verirseniz çok kıymetli bir şey vermiş olursunuz ama harareti gidermez. Hı. Şimdi bitki demir istiyor, siz gidiyorsunuz üre veriyorsunuz. Aynen insanın su yerine bal ihtiyacını gidermediği gibi. Burada biz bitkiyi analiz ediyoruz, toprağı analiz ediyoruz. İhtiyacı neyse o kadarını o kadar zamanda veriyoruz. Bitkinin de insan gibi 3 ana dönemi vardır. Dal, döl, bal derler. Yani fide dönemi, çiçek dönemi ve meyve dönemi. Her dönemin kendine has ihtiyaçları var. Aynen çocuk nasıl korunması gerekiyorsa bunun şeyi anne ise, ötekisinin de ağaç, hayvan. Aynı dengeyi orada da tutturmamız lazım. Eğer sağlıklı nesiller istiyorsak diyorum ben önce sağlıklı bitki yetiştirmemiz lazım. Evet. Neden? Bitkiyi hayvan yiyecek, sağlıklı evet. olacak. İkisini de insan tüketecek, sağlıklı olacak. Olacak. Helal de öyle. Helale de bitkiden, tohumdan başlamanız lazım ki hayvan da helal beslensin, sağlıklı beslensin. Böylece insanoğlu da sağlıklı beslensin. Yani biz inşallah bizim nesil, müminlerin üç önemli konu başlığı var. Tohum, hayvan embriyo ve çocuk. Eğer evet. biz bunları korursak inşallah bütün nesli de inşallah en azından elimizden geldiği kadar korumuş olacağız.
Hocam
diyorum.
Çok Allah teşekkür ederiz. Son cümlemizle 3 haftalık programımızın 3 ana başlığıyla konuyu bizlere özetlemiş oldunuz. Allah çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de buradan kıymetli dinleyicilerimize yeniden bir daha hatırlatıyoruz. Bölgesel ürünlerimizi koruyalım. Bölgesel ürünlerimizi geliştirmeye çalışalım.
Yaşatalım. Evet.
GDO'lu ürünlerden mümkün mertebe hem kendimizi hem de çocuklarımızı neslimiz, koruyalım. Evet. Çünkü genetiği bozulan bir ürün bir daha aslına dönmüyor.
Kesinlikle.
Peygamber Efendimizin kesinlikle. Bir hadis-i şerifiyle tamamlamak istiyorum. İki büyük nimet vardır ki insan bunun farkında değildir diyor. Kaçırdıktan sonra farkında oluyorsunuz. Boş vakit ve sağlık.
Allah razı olsun.
Sağlığımızı kaybettikten sonra geri döndürme şansımız yoktur. Günümüzün kapitalist anlayışında maalesef insanlar önce para kazanmak için çok çalışıyorlar.
Hayatlar.
Sağlıklarını harcıyorlar. Sonra da kazandıkları paraları sağlıkları için harcıyorlar.
Ama geri döndüremiyorlar. Geri döndüremiyorlar. Gençlikte gitti.
Rabbim bizlere bu şuuru, bu bilinci versin inşallah. Gerçekten yediğimize, içtiğimize, giydiğimize dikkat eden kullarından eylesin. Çok çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık inşallah.
Allah razı olsun. Selamun aleyküm.
Aleyküm selam.